Ayrım 13, sayfa 161. Turan Güneş yorumluyor. Genellikle politikacı biyografileri ununu elemiş, eleğini asmış kişileri konu alır. Ya da inönü türü herkes için istikbal olanı mazisinde bırakmış kişilikler incelenir biyografilerde. Turan Güneş iki tür politikacının da dışında kalıyor. 56 yaşındaki bir ünlü siyaset adamımız tam 24 yıldır aktif politikanın içinde. Fakat adı ve davranışları yine günün konusu ve hala mazisiyle istikbali arasındaki kader terazisi dengede duruyor. Bu nedenle Turan Güneş üzerine bir biyografi denemesi yapmaktan çok onunla dünden bugüne uzanan bir söyleşide bulunmayı seçtik. Kişileri ve düşünceleriyle yakın politika yaşamımızı etkileyenlerden biri olan Güneş, dünü anlatırken yarının ipuçlarını da vermeye çalışacak. Parantez içinde bu söyleşi 1979'da yapılmıştır. Söyleşide yöntem olarak kronolojik akışı bir kenara ettik. Geçmişten konuşurken birden bugüne geldiğimiz oldu. Sorularımızla sonuçlar kadar sebeplerin de cevabını aradık. Günümüzde politika yaşamımızı öylesine geri ki profesyonel politikacı 24 saatlik demeçlerin ötesinde değerlendirmeyi neredeyse unutmak üzereyiz. İşte bu söyleşideki diğer amacımız da bir Türk politikacısını tüm deneyleriyle çeyrek yüzyıllık uzantı içinde ele almak oldu. Bu konuda Profesör Güneş'in bütün gerçekçiliğiyle bize yardımcı olduğunu söylemeliyiz. Söyleşideki görüşler tabii ki Turan Güneş'in bakış açısını yansıtıyor. Fakat genelde CHP'nin önde gelen bir kişisinden çok bir Türk politikacısının portresinin ortaya çıktığını göreceksiniz. Profesör Turan Güneş'in kısa özgeçmişi şöyle. 1922'de Kandıra'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Paris Hukuk Fakültesi'nde doktora yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde asistanlık görevinde bulundu. Kuruluş yılında üye yazıldı Demokrat Parti'den 1964 seçimlerinde Kocaeli Milletvekili seçildi. Basına ispat hakkı tanınmasını amaçlayan mücadelenin öncülerinden biri olunca 1965'te DP'den ayrıldı ve Hürriyet Partisi'nin kurucularından oldu. Parti dağılınca 1968'de CHP'ye geçti. 1961'de Kurucu Meclis'te Anayasa Komisyonu'nda çalıştı. 1961-65 arasında Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliğini sürdürdü ve 1965'ten itibaren CHP içindeki ortanın solu mücadelesinde saf tuttu. 1974'teki koalisyonda Dışişleri Bakanlığı, 1977'nin bir aylık CHP azınlık hükümetinde ise Başbakan Yardımcılığı yaptı. Şu anda sadece CHP Kocaeli Milletvekilidir. Parantez içinde Profesör Güneş 1981 yılında vefat etti. Turan Güneş anlatıyor. Sayın Turan Güneş, Türk kamuoyu sizi 1974 yılındaki Dışişleri Bakanlığı sırasında geniş ölçüde tanıdı. Oysa 1954 yılından beri aktif politika içindeydiniz. İsterseniz önce nasıl bakan olduğunuzu anlatın. Sonra işe baştan başlarız. Efendim, 1974 yılında hükümet kurulurken Sayın Ecevit ne bakan olmak istersin dedi bana. Beni bağışlamasını istedim. Olmaz öyle şey dedi. Israr etti. Şimdi açıkça itiraf edeyim. Dışişleri Bakanı olurum dedim. Azar yemekten kurtulmak için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1958'den beri serüveni içinde çok sempati kadar antipati de toplamıştım. Parti içindeki bir operasyona, bir eyleme, bir harekete sinirlenen insan normal olarak Turan Güneş'e kızar. İstanbul örgütünde bazen Orhan Birgit'e kızdıkları gibi. Madem başbakan da bir bakanlık al diyor, milletvekillerinin en az ilgilendikleri ne var bakanlık? Dışişleri. Biraz da partiden, milletvekillerinden, örgütten her gün azar yemekten kurtulmak için particilik dışı bir bakanlıktır diye Dışişleri Bakanlığı'nı kabul ettim. Fakat benim başıma gelenler eleştirilmek, azarlanmak yaptığım işlerden ötürü değilmiş, mizacımdan ötürüymüş. Bir defa milletvekili arkadaşlarım eksik olmasınlar birçoğu Dışişleri Bakanlığı'nın yolunu benim bakanlığım sırasında öğrendiler. Türkiye'de dış politika çok büyük ustalıklar isteyen ancak bazı insanların anladığı bir konu gibidir. Dışişleri Bakanı da devlet sırlarını bilen, önemli konuları anlatsa bile kimsenin anlayamayacağı çapta insan olarak görülür. Ayrıca Dışişleri Bakanı köprü yapmaz, yol yapmaz. Milletvekili de niye gitsin Dışişleri Bakanlığı'na? Sayın Güneş, Dışişleri Bakanlığı'nın yurttaşı yakından ve doğrudan ilgilendiren işleri yok mudur? Tabii, örneğin bir vatandaş kalkar bir yerde ölür, cenazesini getirmek lazım. Arada sırada balıkçılar Sovyet karasularına girer, ağlarını toplamak lazım. İşte evlenen olur, boşanan olur, çocuğunu kaybeden olur. Bunlar da epey iştir yani. Öyle NATO'ya girelim mi, Sento'dan çıkalım mı da ibaret değildir. Dışişleri Bakanlığı üstelik öyle büyük gibi görünen işlerde çoğu kez pekala halkın kolayca izleyebilip anlayacağı konulardır. Ben bakanlığa oturdum, huy canım altında. Ondan önce nasıl davranıyorsam yine öyle davranmaya başladım. Gelen giden gırla. Özel kalemde bazen acayip olaylar olurdu. Ben Büyükelçi ile beraber Kandıra'nın bir muhtarı da karşılıklı otururlardı. Büyükelçi öncelikle girerdi ama muhtar da beni gelip arayabilirdi. Benim şakacı mı diyeyim, harabati mi diyeyim, mizacım bakanlık sırasında çok yadırganmıştı. Özel seçkin çevreler, ya bu ne biçim Dışişleri Bakanı? Dışişleri bakanları daima kolalı yaka giyerler, gülmezler, söyleseler bile anlaşılması çok müşkül anlamsız sözler ederler. Ben aslında çok anlamlı sözler söylemedim ama anlamsız konuştuğum zaman bile halk bunların anlamsız olduğunu anladı. Çünkü sözün anlamsızlığını saklamak da bir marifettir. Kıta sahanlığı ile ilgili bir açık oturum yapmıştık televizyonda. Kıta sahanlığı bir bakıma karışık bir şey. Mümkün olduğu kadar basit indirgeyerek anlatmaya çalışıyorum. Herkes anlasın. Çünkü bu sorun ne sadece üniversite hocalarının ne Vehbi Koç Bey'in sorunu. Şoförün de sorunu, çobanın da. Türkiye'de herkes öğrenebildiği kadar öğrensin. İki türlü tepki oldu o oturuma. Kıta sahanlığı, tramvay sahanlığı. Yanlış hatırlamıyorsam kıta sahanlığı tramvay sahanlığına benzer demiştiniz. Evet, tepkiyi gösterenlerin bir bölümü olan seçkinler yahu ne laubali adam dediler. Bir de direksiyon sallayan dolmuş şoförü. O da çok memnun oldu. Yahu anladık şimdi dediler. En azından konuya ilgi duydular. Ancak Türkiye'de kendini halka beğendirmek yetmez. Seçkinlere kendini beğendirmek gerekir. Ben kendimi seçkinlere beğendiremedim ve bu yüzden başbakandan ihtar da aldım. Başbakan, Turan biraz dikkatli konuş, kendine çeki düzen ver, arkadaşlar dedikodu yapıyorlar, dedi. Ben bu dedikoduları duyuyordum ama alışılacağını umduğum için aldırmıyordum. Arkadan büyük olaylar cereyan ettiği için bir insanın gülmesinin ciddiyetle ilgili olmadığı sonradan anlaşıldı. Sayın Güneş, Ecevit'in istifasından sonraki Irmak hükümetinde de Dışişleri Bakanı olarak kalmanız olasılığı söz konusuydu değil mi? Siyasi hayatta bazı şeylerden kolay vazgeçilebileceği kanısında değilim. Milletvekilliği bakanlık gibi aktif politikacılar ancak bir parti çerçevesi içerisinde düşünülebilir. Hiçbir politikacının genel başkandan muhtara kadar tek başına bir partiden soyut olarak düşünülüp başarılı olacağına inanmam. Aktif politikada kaldığım sürece bu kadar yıldır emek verdiğim CHP dışında iktidarla ilgili konularda kendimi önemsemek gibi bir adetim yoktur benim. Sadi Irmak hükümeti kurulduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımız ve bizzat Genel Başkanımız benim Dışişleri Bakanlığında kalmam için çok ısrar ettiler. Sen başladın, sen bitir gibi sorumluluk yükleyen cümlelerle. Ben bunu kabul etmedim tabii. Siyasi angajmanlar isteyen bir yer. Ben kendimi CHP'nin angajmanı olmayan bir yerde düşünmek istemedim. Yanlış bir şey yaptığımı da sanmıyorum. Peki politikacı nasıl mesleğini sona erdirir? Politikada istek üzerine emeklilik yoktur. Bizim İlhami Sancar'la bir gün Kürtler elinden geliyoruz. Seçimlerden önceydi. O da benim gibi çok eski partili. Sohbet ediyorduk. Kasım Gülek hadiselerini falan filan. Yahu İlhami Bey, bunları böyle eskiye dayanarak konuşacak kimse kalmadı partide. Gerçekten bizim emeklilik zamanımız geldi galiba dedim. İlhami Sancar da, evet emeklilik zamanımız geldi belki ama politikada talep üzerine emeklilik yoktur. Politikada resmen emekli olunur dedi. O zaman emekliliğe gelmeden siyasal yaşamınızın başlangıcına dönüp hatırlamaya başlayalım. Tabii nasıl isterseniz. Kendinizi, yani siz politikacıları bir tanımlasanız. Bizlerden ne farkınız var ki hepimiz sizleri izlemeye çalışıyoruz. Üstelik izleyebildiğimizi de hiç sanmıyorum. Vallahi zor bir iş bu. Bazı sosyologlar kimi politikacı olduğu hakkında yaptıkları araştırmalarda politikacıları pek normal insanlar saymıyorlar. Bazı psikologlar hükmetme tutkusundan ve sosyal hiyerarşide tırmanma eğiliminden falan söz ediyorlar. Kuşkusuz politikacıların böyle bir takım kusurları diyelim ki bulunabilir. Ama kendinizi politikacının bu çeşit kusurlarına kaptırıp politikasının amaçlarını unutmayın sakın. O zaman ciddi ve amacı olan politikacılardan söz edelim. Peki, ciddi bir politikacının asıl işi ne yükselmek, ne alkışlanmak, ne de törenlerle karşılanmaktır. Topluma bir iş yapmak, bir oy getirmek, bir katkıda bulunmaktır. Daha açalım biz bu konuyu. Açalım tabii. Bakın, bir profesör bir şey öğrenmek, öğretmek, ortaya koymak için çalışır. Ressamın iyi tablo yapması gibi. Profesörler ve ressamlar da birbirlerini kıskanırlar, meşhur olmak isterler. Tıpkı politikacılar gibi. Ama tabloları beş para etmeyen bir ressam, sosyetenin bilgisizliğinden ötürü iyi bir halkla ilişkiler çabası sonunda tablolarını çok pahalıya satıyorsa ve meşhur olduysa sanat yapıyor sayılmaz. Bir üniversite hocası için de durum farklı değil. Ben Türk Üniversitesi'nde kamuoyunca adı bilinmeden birçok ilim adamı tanıyorum ki, adını herkesin bildiği birçok meşhurlarla kıyas kabul etmeyecek yüksek düzeyde insanlardır. Sayın Güneş, politikacılar da böyle mi? Evet, topluma büyük küçük bir şey getirmeyen politikacı ne kadar şöhretli olursa olsun, ne kadar yüksek yerlerde bulunursa bulunsun, o meşhur bir politikacıdır ama iyi politikacı değildir. Ve tabii bir şey yapabilmek için insanın içinde yetkiler bulunmalıdır. Çok iş yapabilmek için siyasi iktidarda bulunmak lazımdır. İktidara gelmek için de kavga etmek gerekir değil mi? Galiba siz politikacılar kavgacı olmak zorundasınız. Sayın Barlas, rekabetsiz, kavgasız, şanssız, şöhretsiz politika olmaz. Ayrıca biz politikacıların da diğer insanlar gibi zaaflarımız var. Ama yalnız bunlar var da demin belirttiğim amaç yoksa siyasi mücadele holdinglerin ya da kulüplerin rekabeti gibi bir işe dönüşür. Bereketsiz politikacıların kavgalarınızı diğer kavgalardan ayırt etmemize yarayan bir basına sahibiz. Gazeteler olmasa biz vatandaşlar şaşırıp kalırdık herhalde. Yok efendim, Türkiye'de siyasi kişiler arasındaki çekişmede ya da partiler arası kavgada basınımız politikacıların davranışlarını, işin içeriğini yahut böyle bir içerik bulunup bulunmadığını düşünmeden hemen taktiğe, manevraya, bir takım kişisel hesaplara bağlayıveriyorlar. Hatta politikacının başarısını da buna göre ölçüyorlar. Günlük bir somut örnek vereyim. CHP grubunda plan müzakeresiyle ilgili bir tartışma oldu geçen haftalarda. Planın senatodan geçmesinden sonra millet meclisi grubuna götürülüp metin o gün dağıtıldı ve görüşülmesi istendi. Bu planı ne o anda okuma olanağı vardı ne de senato grubu kabul ettikten sonra değiştirilmesi olanağı. Oysa plan bir kanundur. Kanunları meclis yapar. Partilerin de meclisteki faaliyetleriyle ilgili grupları vardır. O gruplar bir kanun üzerine ciddi eğilemiyorlarsa onlara ne gerek var? Ben işte CHP grubunda bunu belirttim. Basın sizi yanlış mı anladı Sayın Güneş? Bilmiyorum ama gazeteleri gördüm. Kimine göre yeni bir hizip oluşturuyorum. Kimine göre cumhurbaşkanlığını oynuyorum. Kısacası herhalde bunun kişisel yükselme arzusuyla yapıyorum. Hiç kimsenin Turan Güneş doğru söylüyor demesini bekleyemem ya. Bu adamın söylediği yanlıştır. Gruplar milletvekilleri kim oluyor da hangi bilgi ve yetkiyle plana karışıyorlar? Bir anayasa profesörüne bu yakışır mı? Da demedi kimse. Yalnız Turan Güneş ciddi adam değildir dediler. İşte buna benzer şeyler yazdılar. Sayın Güneş, gerçekten sizi ciddi olmamakla suçlayanlar fazla. İzin verirseniz önce deminki konuyu bitirelim. Yani milletvekillerinin önemsenmemesi konusunu. Tabii nasıl isterseniz. Bakın Sayın Barlas, aslında Türkiye'de birçok aydınların kafasında kendileri de farkına varmadan bir düşünce besleniyor. O da milletvekili de kim oluyor düşüncesidir. Dünyada parlamentolar, parlamenterler aleyhine yazılmış çok kitap vardır. Bunlar demokrasiyi pek seven yazarlar da değildir. Ciddi olarak soruna eğilmiş bulunan anayasacılar ise parlamentoları güçlendirmenin daha fazla söz sahibi kılmanın yollarını ararlar. Bizde de öyle değil mi? Şimdi bana kızacaklar ama ben Türkiye'de seçkinlerin demokrasiyi pek içlerine sindirdiklerini sanmıyorum. Türkiye'de seçkinler nasıl olup da dağdaki bayırdaki seçmenin milletvekili yaptığı insanların profesörlerden, basının değerli kalemlerinden ve planlama uzmanlarından daha fazla söz sahibi olduğunu kabullenemiyorlar. Belki de haklıdırlar ve demokrasi kötü bir şeydir. Ama demokrasi iyi, parlamento kötü olacak. Bu olsa olsa mektepsiz marif düşüncesini savunan Haşim Paşa'nın davranışına benzer. Sayın Güneş, basına seçkinlere böyle çatarken hangi kanıta dayanıyorsunuz? Kanıtı şu, 12 Mart öncesi seçilmiş bir parlamento vardı. Buna dayalı kötü bir hükümet vardı, generaller muhtıra verdi, hükümet gitti. Halktan yana, demokrasiden yana pek çok yazar arkadaşlarım, şimdi demokrasiyi bütün şiddetiyle savunanlar 12 Mart lehine makaleler yazdılar. Gerçi sonradan faşizm geldi diye kıyameti koparttılarsa da buna sebep alkışladıkları rejimin kendi üzerlerine gelmesi oldu. Başka türlü olması da söz konusu değildi zaten. Ama solcuları değil de sağcıları tutuklasaydı herhalde devrimci hükümet diye bir hayli alkışlanacaktı. Demokrasi aslında bir yaşam biçimidir. Sizin gibi düşünmeyen veya söylemeyene dayanabilme demektir. Kişisel planda demokrasi. Sayın Güneş, sizi ciddiyetsizlikle suçlayanlardan söz edecekken alabildiğince ciddi konulara daldık. Ne çalıyorsunuz? Nükte yapmayı pek seviyorsunuz. Bakın, bugünkü Türk toplumunda beni hayrete düşüren bir şey var. Bir insanın işine, davranışına göre değil de duruşuna, giyinişine göre ciddi ya da gayri ciddi olur. Bu hepimizin içine işlemiş. Size gençliğimden bir örnek vereyim. 1947'de Fransa'ya okumaya giderken babam bize cici elbiseler yaptırdı, üst baş düzdü. Gittik Paris'te Quartier Latin'de öğrenci mahallesine. Bir alay saçı başı dağınık talebe kahvehanelerde gülüp söyleyen insanlar. Benim yaşlarımda ya da daha genç. Ben onları işi gücü bırakmış serseri öğrenciler sandım. Tanıştığım zaman gördüm ki adam felsefe doktorası yapıyor ya da biyoloji okuyor. Değil yapıtlarını adını bile bilmediği filozoflar üzerinde konuşuyor. Onlara hem dansinglerde hem de kütüphanelerde rastlardık. Ben İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken Profesör Neumark, yanılmıyorsam Profesör Hirsch, Kadıköy Halk Evi Orkestrası'nda keman çalarlardı. İlk gördüğümde koca profesör elinde keman gıygıdı gıy diye çok ayıplamıştım. Demek istediğim ciddiyet konusunda ağır olmalı teorisinden ben de geçtim. Ama sonra anladım ki tabii yaşamak ile ciddi olmak pekala bir arada yürüyebilir. Bölüm dur, Kandıralı sen de dur. Belki kandıralı oluşumuzdan da gelir bu. Yani yüklendiğiniz ciddi görevlerle birlikte yüzünüzün daima güleç olması. Hani bölük dur, kandıralı sen de dur misali. Evet Sayın Barlas, tabii yaşamak ile ciddi olmayı başarı içinde yürüten kandıralı hemşerilerimin payı kişiliğime katkı yapmıştır mutlaka. Fakat batıda da böyle değil mi? Bazı politikacıları nasıl tabii yaşarlar? Türkiye'de halkla beraber denize girip top oynayan bir başbakan, bir politikacı düşünebilir misiniz? Batıda mesele değil. Fizik gücü yeten bakan da, milletvekili de, profesör de en modern dansları herkesle beraber yapar. Kimse bu adamdan bakan olmaz demez. Bizde ise profesörlük bilgi, kitap, düşünceyle değil de surat asma ile olacağı için adam cihan allamesi olsa bile göbeğe attığımı ilmi bitti. Sayın Güneş, isterseniz bu ciddiyet konusuna yeter diyelim. Biraz daha devam edelim bu ciddiyet konusuna. Benim ciddiyetsizliğim espri yapmamdan, gülmemden, eğlenmemden, neyi çalmamdan geliyormuş. Kimse bu adam ispat hakkı kavgasına girdi, gayri ciddilik etti. Ortanın solu kavgasını verdi. Böyle gayri ciddi şaka yapılır mı? Demiyor. Cenevre'de konferanstan sonra rakı içmiş, ne ayıp. Peki konferans ne olmuş? Şunu da söyleyeyim ki Türkiye'de işçisi, köylüsü, dolmuş şoförü, bakkalı benim davranışlarım hiç yadırgamadı. Tam tersine. Diyeceksiniz canım, onlar bu işten ne anlar? Bunu seçkinler bilir. Taksi şoförünün beğenmesiyle bir yazarın kınaması arasında kıyas yapılır mı? Anlamıyorum. Türkiye'de seçkinler ve yöneticiler bu tıkız ve asık surata nereden geldiler? Haddim olmayarak bütün devlet adamlarımıza biraz daha tabii olmalarını salık vermek isterdim. İnsanlar komplekslerinden böylece kolay kurtulurlar. Daha sonra değinelim buna. Şimdi Türkiye'deki çok partili demokratik yaşam biçimiyle nasıl tanıştığınızı anlatır mısınız? Hukuk fakültesini bitirmiş ve asistan olmuştum. 1945'leri yaşıyorduk ve Demokrat Parti ile 1945'leri yaşıyorduk ve Demokrat Parti'de kurulmuştu. Bizim Kandıra'da CHP'nin ilçe başkanı benim amcaoğlumdu. Rüştiye mezunuydu. Zaten kasabın ileri gelenleri hep CHP'deydi. Derken Kandıra'da da Demokrat Parti kuruldu. O günkü üniversite gençlerinin birçoğu gibi ben de demokratik düzenden yanayım ve yüreğimizde DP'yi tutuyoruz. Bir gün Kandıra'ya gittim. Kasabada DP'yi kuranlar daha ziyade diyelim ki bugünkü esnaftan insanlardı. Terzi Ramiz, Hacıların Değirmenci Reşat, Kunduracı Cemil, Neşet Kalfa, Hacı Naziflerin Esat gibi. Sanırım sizin aileniz amcaoğlunuzdan da anlaşıldığına göre CHP'liydi. Zaten o güne kadar başka parti yoktu ki. Ayrıca babam Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Kandıra kurucularındandı. CHP'de uzun yıllar aktif görevler aldı. Fırka Muhtemetliği, İl Genel Meclisliği üyeliği yaptı. Bu durumda yüreğimizde DP olsa bile vücudumuz CHP'de bulunmak zorunda gibiydi herhalde. Pek öyle olmadı. 1946 yılında Kandıra'ya gittiğimde DP'ye uğradım ve onlara başarı diledim. Olaylı bir seçim yaşamıştı Kandıra'da o yıl. Seçimde oylar değiştirilmiş, halk galeyana gelmiş, kasabaya jandarma gönderilmişti. Kandıra savcısı da böyle hükümete hizmet etmem diye istifa etmişti. Ve CHP kökenli Turan Güneş DP'ye başarı diliyordunuz. Şimdi efendim, o dönem şöyle. Kocaeli o zaman Sakarya'yı da içine alan bir tek ildi. Kocaeli'nde de belli aileler, belli şahıslar politikayı yürütürlerdi. Kandıra'da babam, onun kuzeni, Nihat Erim'in babası, eniştesi, Adapazarı'nda Cevat Adapazarı, Pamukova'da İsmail Rüştü Aksal'ın babası Hafız Rüştü, Gebze'de İsmail Ağa gibi. Bu saydıklarım hep İstiklal Savaşı'ndan kalma, o zaman Yunan işgaline karşı direnmiş kişilerdi. Galiba 1946 yılında yönetim aday yeni bir kadro çıktı değil mi Sayın Güneş? Türkiye'de halk da değişmişti. 1946 yılında CHP kadrolarındaki 1920'den beri süren taşlaşmanın değişmezliğin karşısına Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği diğer insanlar çıktı. Yani 1946 yılının Türkiye'si de halkı da 1923'ten çok farklıydı. Şahıs olarak, sınıf olarak yeni güçler belirmişti. Bu güçler çok çeşitliydi. Bir defa Cumhuriyet'in geliştirdiği belli bir ölçüdeki sanayinin işçileri vardı. Çoğu kez unutulan bir şey vardır. Çok yakın tarihe gelinceye kadar Türkiye'de işçiler 1965'lere 69'lara dek Demokrat Parti'ye ve sonra Adalet Partisi'ne oy verir olmuşlardır. Sonra azınlıkların boşalttığı yeri doldurarak Anadolu'da ortaya çıkan esnaf veya tüccarlar, yani çerçilikten başlayıp belli bir yere sermayeye gelenler de DP'yi destekliyordu. Ayrıca Türkiye'nin kalkındığı ölçüde bu kalkınmanın bir hayli yükünü çeken ve yönetimin de dışında bırakılan köylü bulunmaktaydı DP saflarında. Sayın Güneş, öyle bir hesap yaptınız ki 1946 yılında CHP'yi destekleyecek kimse kalmamıştı demeye getirdiniz. Eşraftan gayrı. Hayır, CHP'ye de ülkede ekonomik güç olarak eşraf kalmıştı. Halk Partisi yıllar önce halktan böyle uzaklaştı. Bu partinin Türkiye'yi çağdaşlaştırma, modernleştirme çabasında iki kolu ya da iki ayağı vardı. Bunlardan biri eskiden beri tanzimatı ve meşrutiyeti yapmış olan seçkinler. Yahut isterseniz sivil asker bürokrasi deyin. Diğeri de bağımsızlık savaşında her şeye rağmen oldukça başarılı bir imtihan vermiş olan eşraf. Müdafaa-i hukuk cemiyetinin bel kemiğini birçok yerde büyük aileler oluştururdu. O büyük ailelerde Atatürk'ün getirmek istediği modern topluma en açık olan kesimdi. Bu yolda köylüye ve tutuculuğunu koruyan esnafa dayanmak zordu. Böylece Cumhuriyet döneminin çeşitli yeniliklerinden ve eylemlerinden etkilenip zarar görmüş olanların DP saflarında yer alması doğaldı. Peki siz genç bir hukukçu olarak CHP ve DP'nin programlarını karşılaştırdınız mı 1946 yılında? Böyle partilerin programlarına bakmak yanıltıcı olur çoğu kez. Tabana bakmak gerekir. Kimler oy verip o partiyi kimler kendi malı sanır? Bunu rahmetli İnce Dayı'nın bir falsosu bize iyi anlattı. DP kurulduğu zaman bu memleketin iradesini hasolara, memolara mı bırakacağız demişti. DP'lilerin adı o zaman resmi düzenin sözcülerinin gözünde baldırı çıplaklardı. Demokratların sloganı el kasketli kasketliydi. Şapkalı kasketli ayrımı vardı. Ya partilerin programları? Programları karıştırmak hiç aklıma gelmedi. Parti programlarının nasıl yazıldığını da sonraları öğrendim. Çok yıl sonra başından geçen bir olayı anlatayım. CHP'de ortanın solu hareketi başladı. Ecevit büyük hücumlara maruz kalıyor. Beşiktaş'ta bir parti meclisi toplantısındaydık. Üyeler Ecevit'i sıkıştırıyor ve yeni bir program mı öneriyorsun diyorlardı. Tabii o yeni bir program öneriyorum diyemiyor. O koşullar altında ben işte programımızın şöyle uygulanmasını istiyorum, böyle olmasını istiyorum diyordu. Fethi Çelikbaş benim gibi DP'de başlayıp Hürriyet Partisi'ni kuran ve CHP'ye katılanlardan. Çelikbaş söz aldı. Program dedi. CHP'nin programı var dedi. Arkasından ben söz aldım. Dedim ki bu program laflarını o kadar abartmayalım. Bir defa içinizde ben ta dedemden beri CHP'liyim diyenler var. Yani dedesi onun namına programı okudu da kendisi buna devam ediyor. İkincisi ben de kendisi de biliriz. Bu CHP programı 1930'da da vardı, 1946'da da. İkimiz de Demokrat Partiliydik. DP'den milletvekili olduktan sonra bir gün yolda bir CHP programı bulduk. Ne güzelmiş deyip DP'den ayrılmadık ki. Siyasal olaylar çıktı, kavga dövüş oldu, bizi CHP'ye getirip oturttu. Zaten bu konuşmadan sonra paşayı kollamak istedim. Size değil ama paşam dedim. Siz nasıl olsa bilirsiniz. Muhtemelen o da bilmiyordu. İsterseniz buradaki parti meclisi üyelerini parti programından sınava çekelim. Bakalım kaç kişi hangi konuda ne düşündüğünüzü söyleyecek. Tabii ciddi olmanın yollarından biri program yazmaktır. Ama partilerin programları çok kutsal kitaplardır. Bugün Müslümanlar kutsal kitapta yazılan emirleri ne kadar yerine getiriyorlarsa, siyasi partiler de programlarında yazılanları o kadar yerine getiriyor. O günlere eğildiğimize göre hemen bugüne bağlantı kuralım mı Sayın Güneş? Ortanın solu hareketi başlangıçta parti içinde bir hizipçilik hareketi miydi? Ya da hizipçilik ne demektir? Belli bir yere gelmek için belli kavgalar ve anlaşmalar yapmak anlamını taşıyor bizde hizipçilik. Diyelim ki bir ilde ilçelerin milletvekili adayları var. A ilçesi ile B ilçesi adayı birleşir, C ve D adaylarına karşı birbirlerine oy verdirirler. Bunlar partiyi daha sola ya da daha bir siyasal çözüme etmek için yapılmış anlaşmalar değildir. Amaç milletvekili olmaktır. Bunu ülke çapında düşünün. İşte oldu size hizip. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Sento. CENTO. Quartier, Q-U-A-R-T-I-E-R, Neumark, N-E-U-M-A-R-K.